Bir ortaçağ mafyası. Tapınakçılar. Tapınakçılar bu tür mafya yöntemlerinin yanı sıra siyaset alanında da kirli oyunlara girmekten geri kalmadılar. Yerli halka zorba yöntemlerle büyük sıkıntılar yaşatarak sözde dindar bir tarikat görünümünden çıkıp nefret edilen karanlık yöntemlere sahip çok zengin bir örgüte dönüştüler. Kısa bir süre sonra deşifre olan sapkın inanç ve yaşantıları da bu imajı tamamladı ve sonunda Hristiyanlığın utanç kaynağı haline geldiler. Truva konsülünden sonra tapınakçılar büyük bir hızla güçlerini ve sayılarını arttırıp dönemin en güçlü ve en korkulan şövalye tarikatı haline geldiler. Büyük bağışlar toplamış, özel vergi gelirleri elde etmiş, inşaat, tarım, hayvancılık, nakliye, denizcilik gibi sektörlerde önemli yatırımlar yapmışlardı. Fakat bu çalışmalar ana gelir alanı olmaktan çok göstermelik faaliyetlerdi. Çünkü tarikatın asıl gelir kaynağı kara paraydı. Tapınakçıların karanlık sermayelerini oluştururken kullandıkları yöntemler, organize suç örgütlerinin günümüzde kullandıkları yöntemlerden farklı değildi. Kaldı ki bugün mafya sistemi olarak bilinen örgütlü suç yöntemlerini tarihte ilk defa icat edenler aslında onlardı. Yeryüzünde kötülüğü örgütleyenlerin yöntemleri. Zorba kralların veya kötü yola sapmış kilise görevlilerinin bireysel olarak gerçekleştirdikleri kanun dışı uygulamalar, tapınakçılar tarafından sistemli bir kara para kaynağı haline getirildi ve onlara bilinen güçlerini kazandırdı. Fakirlik yemini etmiş, sözde misyoner hayatı yaşayan bir tarikatın kısa sürede krallarla yarışacak bir servete ulaşmasının nedeni, kullandıkları organize mafya yöntemleridir. Bu yöntemleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür. Tefecilik, savaş adı altında soygun, yağma, gasp, rüşvet, spekülasyon, politik oyunlar, keyfi vergiler, haksız imtiyazlar, köle ticareti, sömürgecilik faaliyetleri, uyuşturucu, haşhaş trafiği. Görüldüğü gibi tapınakçılar kötülüğün her çeşidini organize hale getirip, bunu yaygınlaştırmayı ve bundan dünyevi güç ve çıkar elde etmeyi temel görev edinmişlerdi. Tapınakçıların kara para vurgunlarında kullandıkları yöntemlerin başında tefecilik gelmektedir. Aslında Hristiyanlıkta tefecilik kesinlikle yasaklanmıştır ve karşılığında büyük cezaları vardır. Bu yüzden tefecilik Orta Çağ'da Yahudilerin tek elindeydi. Cezalardan muaf Yahudi bankerler para ticareti yaparak büyük kazançlar sağlıyor, krallara ve soylulara verdikleri borçlar sayesinde çeşitli kolaylıklar ve imtiyazlar elde ediyorlardı. Tapınakçılar hiçbir Hristiyanın girmediği bu alana el atarak kısa sürede Yahudi bankerlerin yerini aldılar. Avrupa ekonomisini nasıl ele geçirdiler? Tapınakçılar para ticaretinden kazandıkları yaklaşık %10'luk faiz gelirine kira, masraf gibi isimler takarak yasak olmasına rağmen bu işlere devam ediyorlardı. Bütün önemli merkezleri kapsayan bir ağ oluşturmuş, başta kutsal topraklar ve bu merkezler arasında olmak üzere bilinen bütün önemli noktalar arasında güvenli para transferi gerçekleştirmişlerdi. Özellikle kraliyet makamlarında, ticaret merkezlerinde ve hac yollarında kurulan ve bir banka şubesi gibi çalışan tapınakçı malikanelerinde yüksek miktarda para depolanmıştı. Para transferi yapmak isteyen kişi belirli bir noktada parasını bu malikaneye yatırıp karşılığında senet alıyor ve gittiği noktadaki malikanede senedi verip belirli bir faiz ödeyerek parasını tahsil ediyordu. Tapınakçı banka şubelerine yatırılan paralar çok farklı amaçlar için kullanılıyordu. Burada en önemli unsur sözde hayır işleri yapan örgütün fakir halk da dahil olmak üzere çeşitli kesimlerden topladığı büyük faiz geliridir. Bu gelir hiçbir otorite tarafından denetlenemeden meçhul amaçlarda kullanılmak üzere şövalyelerin kasasına akıyordu. Daha da ilginç olanı tapınakçıların kar sistemlerini gizli tutmalarıydı. Hiç kimse hesap soramadığı için tarikat tefeciliği misyoner teşkilatı içinde kurumsal bir hale getirmişti. Sonraki dönemlerde ise tefecilikleri ortaya çıkmış ve mahkumiyetlerinin sebeplerinden biri olmuştur. Birinci Haç Seferi sırasında Fransa'nın toplam yıllık geliri 250 bin frank civarındaydı. Yapılan tahminlere göre tarikatın sadece Avrupa'da 9 bin ayrı noktadaki büyük gayrimenkul varlığı bir yana, o dönemdeki yıllık nakit geliri ise yaklaşık 30 milyon franktır. Bu geliri günümüz rakamlarıyla kıyasladığımızda tapınakçıların ne kadar büyük bir servete hükmettikleri, krallarla yarışacak düzeyde varlığa sahip oldukları daha iyi anlaşılmaktadır. O kadar ki 1191'de Kıbrıs'ı Kral Richard'dan 25 bin marka satın almış ve bir yıl sonra Lusignan'lı Gaya satana kadar ağır vergiler koyarak adadan büyük gelir sağlamışlardı. Tapınakçılar yağmaya başlıyor. Şövalyelerin kirli parasının bir kısmı da yağmacılıktan geliyordu. Kutsal topraklarda ya da şatolarının bulunduğu sınır noktalarında ganimet avına çıkan tapınakçılar, savunmasız kervanlara ve sivil yerleşim birimlerine saldırmalarına rağmen bunu sözde düşman askerleriyle yapılan bir savaşmış gibi gösteriyorlardı. Oysa asıl yaptıkları gasp, toplu cinayetler, yağma, adam kaçırma gibi eşkıya eylemleriydi. Bu eylemlerin en dikkat çekici örneklerinden biri tarikatın sapkın haşhaşilerle yaptığı işbirliğiydi. İki örgüt yılda 2000 bezant karşılığında anlaşmaya varmıştı. Bu karanlık ilişki sonraki dönemlerde daha ileriye götürülmüş, haşhaşiler aldıkları paralar karşılığında tapınakçıların rakibi olan krallara suikast bile düzenlemişlerdi. Şövalyeler hayranlık duydukları bu sapkın tarikatın yöntemlerini kısa sürede benimsemişlerdi. Tapınakçıların yağmalama konusunda ne kadar hevesli ve açgözlü oldukları ve bu yüzden Hristiyanların defalarca yenilgiye uğramalarına yol açtıkları tarihi belgelere de yansımıştır. 1150 yılında Aşkolon'a düzenlenen saldırı sırasında şehir duvarlarından birisi yıkılmış, Hristiyanların savaşı kazanma ihtimali ortaya çıkmıştı. Tam bu noktada Büyük Üstad Tremelaylı Bernard, Haçlı askerlerini durdurarak ilk yağmayı yapmak üzere duvardan önce tapınakçıların geçmesini sağladı. Tapınakçılar inşaat, emlak, nakliye gibi işlere el attıktan sonra bu işlerden kazandıkları mallar ve menkuller üzerinden spekülasyon yapmaya da başladılar. Emlak ve arsa spekülasyonu sayesinde hem kendi topraklarının değerini hem de topladıkları vergi ve kiraları arttırıyorlardı. Ayrıca stokladıkları değerli madenler ve ticaretini yaptıkları mallar üzerinde de spekülasyona giriyorlardı. Söz gelimi İngiltere'de sahip oldukları büyük mal varlığının ve toprakların değerini kısa sürede yaklaşık %50 oranında arttırmış, ticari imtiyazlar sayesinde de İngiliz yününü bütün Avrupa kıtasına ihraç ederek büyük paralar kazanmışlardı. Karanlık sermayenin kaynakları. Tapınakçılar fakir halktan para toplarken Müslümanlara karşı büyük bir mücadele yürüttüklerini iddia ediyorlardı. Oysa bu, tarikatın bağış kaynaklarını canlı tutmak için uydurulmuş bir yalandı. Tapınakçılar Truva konsülünden sonra girdikleri ilk üç savaşta da ağır bir hezimete uğramışlardı. Abartılı kahramanlık hikayelerinin aksine şövalyeler yenilmez savaşçılar değillerdi. Tek yaptıkları masum ve savunmasız halkı katletmekti. Savaşmaları gerektiğinde ise topladıkları büyük bağışların önemli bir kısmını savaş ve savunma dışında başka amaçlarla kullanılmak üzere karanlık sermayelerine eklediklerinden genellikle yenilgiye mahkum oluyorlardı. Tapınakçılar adı geçen kirli yöntemlere ek olarak köle ticareti ve kaçakçılıkta da organize olmuşlardı. Köle ticaretinde yaptıkları büyük sahtekarlıklar tamamen ortaya çıkınca Papa onları uyarmak zorunda kalmıştı. Bilindiği gibi o dönemlerde köle ticareti kanun dışı bir iş değildi. Ancak bir Hristiyanın Hristiyan bir köleye sahip olması yasaklanmıştı. Tapınakçılar bu yüzden köyleri basarak masum Müslüman halkı kaçırıyor ve köle haline getirip Avrupa'ya satıyor ya da acımasızca kendi işlerinde kullanıyorlardı. Müslümanların dostu olarak tanınan Roma İmparatoru II. Federik, Papa ile birlik olup kendisine karşı savaşan tapınakçıların bütün mallarına el koyduğunda, tarikatın işlerinde çalıştırılan yüzlerce Müslüman köleyi hiçbir karşılık istemeden serbest bırakmış, böylece şövalyelerin büyük nefretini kazanmıştı. Yalnız Müslüman kölelerle yetinmeyen şövalyeler, Ortodoks Hristiyan olan Yunan, Bulgar, Rus ve Romenleri de Müslüman diyerek köle ticaretinde kullanıyorlardı. Papa 9. Gregory 1237 yılında bu istismar konusunda Suriye Piskoposu ve tapınakçıların üstadına şikayette bulunduysa da tapınakçılar önemli bir gelir kapısı olarak başta Afrika halkı olmak üzere köle ticaretiyle insanları sömürmeyi sürdürdüler. Tapınakçılar bu tür mafya yöntemlerinin yanı sıra siyaset alanında da kirli oyunlara girmekten geri kalmadılar. Yerli halka zorba yöntemlerle büyük sıkıntılar yaşatarak, sözde dindar bir tarikat görünümünden çıkıp, nefret edilen, karanlık yöntemlere sahip, çok zengin bir örgüte dönüştüler. Kısa bir süre sonra deşifre olan sapkın inanç ve yaşantıları da bu imajı tamamladı ve sonunda Hristiyanlığın utanç kaynağı haline geldiler.